Gayet zamanlara hoş geldiniz. Ayda bir program hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Tabii normalde iki program arasında çok fazla açmayız ama son programı Eylül sonu yapmıştık. Şimdi yine Ekim sonu geldi. Bir arkadaşımı gördüm geçenlerde. Dedi ki özledim dedi yeni bölüm çekmenizi. Bir de dedi çok tam o kelimeyi kullanmadı ama yani sıtkımı sıyrıldı siyasetten dedi. Birazcık da hani işte sizin konulara tekrar dönelim konuşalım dedi. Biz de dedik bu bizim de sıyrıldı ama bu Ekim'in sonuna doğru inşallah güzel bir program yapacağız. Bu sebeple stüdyoya girdik. Bir sürü de gelişme oldu. İşte Nobel'ler, ekonomide bazı gelişmeler oldu. Dünya çapında bazı değişiklikler oldu. Seyahatler oldu. Sertaç Antalya'ya gittim ama pek bir şey olmadı dedi. Ben de arka bahçe.
Hayırlı bir sebep için gittim abi. Ben düğündü yani öyle.
Bu aralar böyle bir düğündür dernekli gidiyorsun oralara. Gene Diyarbakır'a düğün sebebiyle gittiydin.
Hep hayırlı iş abi benim seyahatler bu arada.
Yediğin içtiğin. Standart yani.
Otel yemeği.
Ha bu kez
yani
gayet...
buna dışarıda çıkamadık yani.
Evet, gayet uninspired der İngiliz.
Cuma akşamı gidip pazar akşamı döndük.
Kemal da Slovakya'ya gitti. Bratislava onu konuşuruz. Gulaş yedimin Kemal
bilmiyorum yedim ama. Yedim gulaş çorbasını bu sefer. Hatta tabii galiba yani. Mesaj da attıydım size bir evet, fotoğraf da atmış yani. Olabilirim bununla ilgili olarak kırmızı çizgimizdir diye. Gayet de başarılıydı olmaz.
Arkadaşlar. Ben de çok seviyorum gulaşı. Yani... Daha çok Macarlar falan tüketiyor ama o bölgede hepsi Çekler, Slovaklar.
Almanya'da var güzel gulaş.
Bu gittiğim yerde de gayet güzel. Ya bu Orta Avrupa'da ben gerçekten yani bar yemeği olsun, lokanta olsun falan yani kötü yemek yediğimi hatırlamam yani.
Şeyi söylediler biraz ben katılırım ona. Avrupa için tabii Eurocentric olacak ama kuzeye gittik sonra derler. Diller melodik olarak çirkinleşir, yemekler kötüleşir. Güneye indik sonra da diller güzelleşir, yemekler de güzelleşir. İşte en güney zaten işte İtalya, İspanya yine keza Yunanistan, Türkiye bunlar yemekte bir numara. Ve diller de yani Latin diller işte İspanyolca, İtalyanca kulağa hoş gelen diller. Bir İsveççe, Norveççe gibi ya da Flamanca gibi değil. Yani şey kulağı tırmalamıyor. Seyahatlere girelim. Nobel'lerden de başlayabiliriz. Ama bu arada bizim dinleyicimizin Kemal'a söylediği gibi bizim programın bir de böyle sağaltıcı yanı var. Siyasetin dışına çıkıp insanları rahatlattığı, bizim de rahatladığımız konuşurken. Sinemada bazı gelişmeler var. Edebiyatta bazı gelişmeler var. Onlara bir girelim. Ama Nobel'e de Kemal'ın dediği gibi epey yer ayıralım. Özellikle Barış Nobel'in siz ikinizin değerlendirmesini
Şeyi bitirelim mi bu seyahat kısmını çok hızlı bir
Olur.
şekilde? Yani hani ilk defam değil herhalde sonda olmayacak gibi durur. Bu Orta Avrupa şehirlerindeki tango faaliyetlerine daha çok gittiğim için. Bratislava'da hiç toplu taşıma kullanmadım mesela.
Çok küçük bir şehir.
Çok değerli toplu, evet. Çok kompakt. Özellikle Old City denilen yani o eski şehir falan yani bu ilk yapılan falan böyle her yere yani işte yürüyerek gidebiliyorsunuz falan. O keyifliydi. Ki ben severim yani toplu taşıma kullanmayı hep bunun da muhabbeti.
Şehri tanıma açısından güzeldir ama gerçekten de yani Bratislava'ya ben de gittim. Bratislava'da toplu taşımaya gerek yok. Taşımaya gerek yok yani yürüyerek özellikle eski şehir merkezindeyseniz.
Havaalanı da Bolt'la gittim.
Viyana'ya yollandın değil?
Yok hayır doğrudan Bratislava'ya. Evet okay. BAF'tan doğrudan uçuş vardı. Çok ilginç 9-10 dakika kaç 9-10 euro mu tuttu? Çok kısa bir sürede ulaştım yani. İşte, utandım yani.
Daha önce konuştuğumuz mesela artık yani bu Bolt ve Uber'in bu kadar yaygınlaşması bu iş hem kolaylaştırdı hem de ucuzlaştırdı.
Antalya'da da çok yakın onu söyleyeyim. Şehirle havaalanı.
Havaalanı.
Ha, okey. Adana mesela geçenlerde kiminle Özgür'le konuşurduk.
Mesela evet.
Adana Mersin arasında biliyorsunuz şimdi bir ortak
Çukurova.
Bir havaalanı.
Evet.
Tam böyle ikisi arasında bir yerde galiba.
Çukurova.
O nasıldı orası? O
güzeldi yani kompakt o da şey. Biz tabii önce Adana'ya gittiydik. Çok affedersiniz kebap üzerinize yapıyor. Ondan sonra da bu meşhur bir kere daha söyleyeceğim. Ben böyle bir tatlı yemedim. Neydi? Gatmerci. Gatmerci dayı.
Söylediydin o.
Bir kere daha şey.
Bu defa Mersin'e de gidersen orada da lüzum tantuni yiyesin. Evet.
Özgür bizi gezdirdi sağ olsun ama Tantunici'ye götürmedi.
Özgür duysun bunu. Arkadaşlar önümüzdeki aylarda var mı bir seyahat planınız? Kapatalım bu seyahati tabii son olarak ama. bir bu benim, geleceğe bakalım.
Benim kesin yok. Bir şey yok.
Benim de kesin.
Benim bir ihtimal daha önce hiç gitmediğim bir şehir. Evet, sen. Viyana.
Ne? Sen bir uzak doğu olmuştun.
Evet, yani ne? Hong Kong mu Viyana mı diye baktım ama dedim Kemal
gerçekten
oturup.
Gerçekten seçeneklerde çok şey.
Ya şimdi birbirine. Yani o kadar masraf yapıp edip gidip falan ondan sonra çok kısa bir süre kalıp. Yani neyse çok da istemedim. Belki başka bir zaman diliminde.
Evrenin bir anısı vardır bu şey konusunda.
Japonya'ya gittiydi arkadaşımız.
Yok işte nereye gidelim oraya mı buraya mı derken şey.
İşte yine aynı arkadaştı şu bahsetmiş.
Serin bir yere gidelim evet. Deyip Amman önerisi geldi.
Evet. Evet, Kopenhag, Stockholm ya da Helsinki ya da Amman'a gidelim dedi bizim arkadaş. Aynı arkadaştı bu şey her yeri Londra'yla. Endeksleyip anlatan arkadaş.
Tabii ya bir benchmark koymak lazım.
Tabii ekonomik durum da etkiliyor. Bilmiyorum son nedir artık altının durumu.
Şimdi onlara da girerik isterseniz ama bu değerli TL'ye devam edeceğim. Bir için sene, bir sene şeye, seyahate bağlayacağım. Bir sene daha TL kazanıp euro harcamak avantajlı olacak gibi.
Gezebileceğimiz kadar.
Dolayısıyla bir sene daha dinleyicilerimiz, Kıbrıslı dinleyicilerimiz Avrupa'ya gitsinler. Türkiye'li dinleyicilerimiz de tabii. Onlar da fırsatları varsa onlar da gitsinler.
Yani yatırım tavsiyesi yapmıyoruz ama seyahat tavsiyesi yapıyoruz.
Evet, seyahat tavsiyesinde bir sıkıntı yok. Ha onu bir konuşalım ama çünkü zamanın ruhunu da tutuyoruz ya biz arkadaşlar. Son zamanlarda dikkat ettiyseniz hiç bu işlerle ilgilenmeyenler bile işte şimdi tabii reyaz modası, sosyal medya revaçla altınla ilgili bir sürü espriler dönüyor. İşte nenemi dinleseydim keşke altın alsaydım falan. Altın tabii rekorlar kırıyor. Gerçi son düştü.
%6 düştü.
8 galiba.
Pazartesi %6 diye duydum ama düşmeye devam etti şimdi.
Tabii şey kar realizasyonudur.
Olabilir. Çünkü %80 zaman. Falan arttı galiba.
Evet. Son
yoksa 60 mı arttı?
Bir sene içerisinde.
Gümüş daha da fazla arttı.
Şimdi onu şöyle diyorlar altın için. Gümüşü de konuşalım. Yani 3 sebepten bahsederler. Bir tanesi merkez bankaları. Altın alıyor. Oradan bir talep var. İkincisi bu jeopolitik gelişmeler.
Riskler.
Evet yani bu savaşlar çıktık sonra sığınılacak liman diyerek insanlar altın alıyor.
Artı Amerika'nın.
Üçüncüsü de dolara olan güvenin evet. Erozyona uğraması. Bu üç sebepten dolayı altın artıyor. Şimdi altının accuracy'dir gümüş. Umumiyetle birlikte artarlar ama.
Platin.
Şöyle bir şey oldu. Değerli madenlerde konuşuyorduk ama gümüş için. Söylenen şu. Gümüşün bu derece artması. Çünkü altından daha fazla getirdi gümüş.
Evet.
Altını geçti. Gümüş aynı zamanda bir sanayi madeni. Özellikle evet. Bu solar panellerde ve elektrikli araçlarda kullanılıyor. Hem iletken, çok iletken hem de oksitlenmiyor. Dolayısıyla arz talebi karşılayamıyor. Talepte bir patlama var. Hatta son birkaç gündür takip ettiğiniz bilmiyorum. Londra'da gümüş kalmadı. Uçaklardan Londra'ya gümüş getirildi. Herkes bir sürü onun da esprisi.
Bir de şey geyiği vardı bu... Altın konusunda geyik diyorum ama yani geyik değil aslında realite ama ilginç bir ayrıntı. Hindistan'da düğün sezonu bitmiş. Ondan dolayı da galiba altında yani altının düşüşüne ona da bağlıyorlar.
Evet
yani.
Hatta Türkiye'de de okudum gazetede bazı düğünlerde gümüş de takılmaya başlamış. Gümüş değer kazanınca tabii altında çok pahalı oldu. İşte yarım altın, çeyrek altın artık insanlar takamıyor.
Bir de onun sahtesini yapmaya başlamışlar.
Evet, evet altının hatta galiba oyuncak altınların satışı durduruldu falan bu sebepten dolayı. Ama evet altın da gümüş böyle. Kriptoda biraz gerileme var. Son 107 bin, 108 bin dolar civarındaydı ama tabii o da
90'a falan indi yoksa?
Yok yani
140'lardan indi. Okay.
İndi. Ama şey diyorlar onun için yani ikisi için de altın için yani bir kar realizasyondur bu. Artış devam edecek.
Yani şey görüyorum. De diyorlar okuduğum kadarıyla yani küçükleri bir alıyorlar. Silkeleme. Temizliyorlar. Silkeliyorlar da devam gene.
Evet gibi. Yani şeye vagona geç binenlerin başı dertte ama ucuzken alanlar iyi bir kar yaptılar hem altında hem gümüşte hem de kriptoda.
Benim duyduğum en iyi yatırım tavsiyesi arkadaşlar bir kenara koyacaksın unutacaksın. Budur yani benim bugüne kadar duyduğum en iyi yatırım tavsiyesi.
İşte TL olarak koy bunu dursan.
Ondan sonra
unut.
Yani işte
bu şeyleri söylerler Amerika'da daha önce konuştuk burada finansal özgürlük meselesi işte pasif gelirini aktif gelirine getirip istediğiniz zaman emekli olabilme lüksüne kavuşma. Orada Kemal ne dediğini yapsın diyorlar ama salık veriliyor. Ama 20'li yaşlardan itibaren tabii devamlı hisse senedi. Bir de şeyde, evet, Amerika'da zaten nüfusun büyük bir kısmı borsaya yatırım yaptığı için. Onlar da bizim gibi işte sosyal güvenlik o kadar gelişmiş olmadığı için. Onlar da o bilinç de var. Yatırıyorlar şeye hisse senetlerine. Bilmiyorum yani ne kadarı muktedir oluyor, ne kadarı olamıyor ama öyle bir durum da var.
Ya uzun vadede getir yani her zaman mevduatı da bonoyu da
geçiyor
borsa.
Evet ama tabii öyle dandik şirketlere de gitmemek lazım. Fantaziye
girmemek lazım.
Evet, onları şey yapmak lazım. Bir de bu Warren Buffett'i çok konuştuk daha önce. O şu anda yine nakite
bu
geçiyor.
Bu sene ayrılıyor emekliye.
Emekliye ayrılıyor. Artık yorulduğunu hissetmiş. 90'larına yaklaşınca. Onun bir de ortağı vardı. O da 96'da öldü. Yani sanırım bunları hayatta tutan biraz da bu borsanın şeyi, heyecanı, o imgesel şey, bunları hayatta tutuyor gibi geliyor bana biraz da. Yani evet, onların bir kriz beklentisi de var. Bu
evet, çok klasik. Uzun zaman nakide geçtiydi.
Evet, yani o anladığım klasik çarpanlar çok pahalı olduğunu gösteriyor. Yani bir balon oluştuğunu söylüyor ama yani kimileri de diyor ki yani kriz gelebileceğini belki tahmin eden çok da ne zaman geleceğini bilmek imkansız. Evet, evet. Dolayısıyla
ama sanki oluşuyor yani.
Evet, öyle bir risk.
Yani o dotcom zamanındaki gibi.
Bu defa da belki de şey diyecekler. Yapay zeka krizi. O zaman dotcom krizi dediler. 99'du 2000'di.
Evet, oralarda
patladıydı. Şimdi de belki de yapay zeka krizi diyecekler. Bu kadar ekonomi yeter arkadaşlar. Biraz da edebiyata girelim. Şimdi Nobel'lere girecek. Nobel'lerden önce kısa bir parantez açayım. Yıllarca böyle çok satan bir yazar vardı. Yani herkes duymuştur. Da Vinci'nin Şifresi, Dan Brown. Sonra Melekler ve Şeytanlar yazdıydı.
Film, bu sene yine yeni bir şey çıkarttı.
Ben edindim onu. İsmi şifrelerin şifresi, sırların sırrı, pardon, şifrelerin şifresi nereden çıktı?
Da Vinci'nin şifresi.
Da Vinci'nin şifresi. Gene benim çağrışımlar devreye girdi. Şimdi tabii ben bitirmedim. Biraz okudum. Şunu söylüyorlar işte, yok eskisi gibi değil falan filan. Ben ondan ziyade diğer hipoteze daha yakınım. Yani şeyi söyleyenler de var işte, belli bir formül çerçevesinde yazıyor. Gerçekten de belli bir formül var. Belli bir kurgu şablonunu izliyor. Yani hatırlarsanız Da Vinci'nin şifresi Paris'teydi. Melekler ve Şeytanlar Roma'da geçerli işte. Bu defa da Prag'da geçiyor roman. Yine Robert Langdon aynı karakter. Yine bir konferans. Yine bir gizemli cinayet. Yine bir gizem. Bu defa bilinç üzerine bir konferans. Yine böyle karanlık bir karakter. Sırlar, yine şifreler, şifre çözüyorlar, tarihe, şeylere, göndermeler. Yani dolayısıyla şey hissediyor insan, sanki aynı romanı okuyormuş gibi. O konuda, yani bazıları der işte düştü, bence düşmedi ama özgünlüğünü kaybetti. Çünkü Da Vinci'nin şifresi çıktığında çok özgün bir şeydi, çok işte sürükleyici roman, akıcı roman. Sonra Melekler ve Şeytanlar, sonra birkaç tane daha yazdı. Şimdi gene yani belli bir formül çerçevesine gittiği için birazcık şey tadı veriyor, kabak tadı veriyor diyelim. Burada geçen programda konuştuk, hatta dedik 8 saatlik film yaptı. Bir tanesi 4 saatlik Turin Atı.
Tam Sertac'a göre.
Evet, Nietzsche'nin atı demiştik. Bir de o adam Belatar Macar. Bir şey daha yazdı, söyleyen adı, film daha yönettiydi. O da Satan Tango. Şimdi biz o filmi konuştuk, 8 saattir şöyledir böyledir diye konuştuk. Ama açıkçası ben onun roman uyarlaması olduğunu bilmiyordum. Meğerim o da roman uyarlamasıymış ve o romanı yazan kişi, ismini gene söyleyemeyeceğim, Macar isimlerine de çok zorlanıyorum. Edebiyat Nobel'ini aldı. Yani 3 tane kitabı da Türkçe'ye çevrildi. Bu da dahil, Şeytan Tango diye çevirdiler.
Herhalde 8 saatlik filme dönen roman 8000 sayfa falan.
Şimdi ışığa diğer iki kitap geldi. Bu üçüncü hiç gelmedi. Şimdi sipariş verildi. İlginç bir şey anlattı bana Nahide abla. Bir kişi orada beklemiş. Sonuç açıklansın, belli olsun. Belli olur olmaz gidip bu kazanan bütün kitaplarını almış. Dolayısıyla
çok güzel.
Şu kitabında şu anda o adamın hiçbir kitabı yok. Gelince okuyacağız bakalım.
Yani birer şey vardı yoksa aldı adam stokladı.
Herhalde ikişer üçer süreleri varsaydı, hepsini bir sormadım kaç süredi vardı ama yani iki tane romanını getirdiydi. İkisinden de birer tane varsa ikisini aldı. İkişer tane varsa ikisini aldı.
Karaborsa nasıl olacak yani?
Bilmem, eşe dosta dağıtıyor olabilir. Dolayısıyla şu anda maalesef Türkiye'deki dinleyicilerimiz okuyabilir ama Kıbrıs'ta şu anda yolda. Gelince ona bir bakacağız.
Onun poster tasarımını da ikiye bölmüşler. VRS'ye satan tango, peşin satan tango diye. Evet, biraz. İnsan yaşımız geri artık. Yani bu tarz espriler.
Bunlara ne dead jokes derler. İngilizler baba evet, şakaları dead jokes derler. Şeyi fizikte yine şeyler aldı. Kuantumcular.
Boomer.
Evet, evet gerçekten boomer.
Kuantumcular. Ama biz boomer değilik değil mi?
Değilik. Biz değilik. X generation evet. Değil mi?
Evet.
X generation. Evet. Neyse çok da.
Boomer bizden öncekilerdi. Ama yani bir boomerlik de var. Boomer de olmaz. Boomer olunur arkadaşlar.
Evet.
Şeyi fizik ödülünü takip edildiğim kadarıyla kuantum fizikçileri aldı. 3 kişi yine. Daha önce de almışlardı.
Hadi istersen fizik konuşmayalım.
Yok sadece yani dalını söylüyoruz. Yoksa fizik konuşacak kalemiz yok. Ama şeyi konuşabiliriz. İnsan hakları o çok tartışmalıydı. Alan kişi pardon Barış.
Venezuela'da.
Ne dersiniz o konuda tartışmalar herhalde?
Ya oradaki temel tartışma konusu ben bu ödülü Trump'a ithaf ediyorum demiş olması çok şey oldu. Yani tartışma konusu.
İkincisi İsrail'e açık destek vermesi veriyor, son saldırılarda işte başkenti şeye taşıyacağız. Biz de Kudüs'e taşıyacağız diye açıklaması oldu.
Ama burada mesela benim hatırımda kalan en önemli sahne kendisine bildirildiği anı videoya çektiler. Nobel Ödül Komitesi. Bunu yaparken başkanıydı artık bilmiyorum. Kimse telefonla aradı, kim olduğunu söyledi ve bu ödülü kazandığını söyledi. Bunu adam söylerken çok heyecanlandı. Öyle duygusal bir an yaşandı orada. Kadın da tabii işte ben bunu tek başıma hak etmedim. Yani bu Venezuela'daki demokrasi mücadelesini hep birlikte verdik dedi falan. Ama tabii bu iki noktadan epey de bir eleştiri de almış gözüküyor.
Tabii herhalde yani sembolik düşündü diye akıl yürüyorum ben komite. Yani çok ciddi bir cesaret istiyor. İşte tabii. Bir diktatörlüğe dönüşmüş bir ülkede diktatöre karşı mücadele etme.
Yani Times'da falan galiba dünyanın en etkili kadınların listesinde yer almış falan öncesinde.
Onları değerlendirmişlerdir.
Evet yani detaylı okumadım açıkçası. Ben de gördüğüm şeyler çok ciddi
Güney Amerika
eleştiriler
ilginç.
Var.
Gene Arjantin'deki Metsub'u takip ettiniz mi?
Milley.
Adam Milley enflasyonu indirdi. Türkiye'nin altında şu anda
evet,
enflasyon.
Evet.
Ama yani o da
ama çok... onda da şey sanırım çok ciddi baskı altında Pezo ve Trump dostu ve şeyi takip ettiği adam o çok ciddi 20 milyar kadar falan bir şey kullandırdı.
Kredi
kullandırdı.
Dolayısıyla Amerikan yani, desteği var orada.
Evet, evet o önemli tabii. Ama enflasyonu Türkiye'den farklı bir yöntemle düşürdü.
Bu arada Trump yani, demişken iki Rus şirketine daha yaptırım uyguladı Trump yenile. Bu aralar yine çıkışmaya başladı Rus.
Yani çok acayip bir durum var. İşte biliyorsunuz Cuma akşamı shouting match derler. Türkçe'de ne olur işte.
Bağırma müsabakası.
gibi bir şey oldu. Gene Zelenski ile giriştiler. Ondan evet. Önceki gün Putin de konuştu.
Evet.
Döndü Zelenski'ye.
Sinirleri bozuldu der eskiler.
Evet, evet.
aynı şeyi Çin'de de yaptı işte.
Sürekli olarak gidip geliyor yani. Evet. Tomahawk verecek dedi.
Evet,
vermemeye karar verdi.
Netanyahu'ya bir ara çıkıştı. Ondan sonra tabii zaten geleneksel İsrail desteği var falan. Onu hatırlar mısınız? Yani
evet.
Çin'den soya almayacağız dedi. Sonra o maddelerle ilgili Çin bir şey söyleyince ben Nadir.
X Twitter yerine kurmuş olduğu Truth Social diye bir mikro blog var biliyorsunuz. Orada da yazdıklarının altına President Trump diye imza atarak yollar falan. Yani
çok değişik bir abimiz. Bu aralarda cennete girmeyi hedef olarak kendine seçmiş. İlla cennete girecek.
Şey ettim yani giremem falan.
Evet galiba giremeyeceğim diyor üzgünüm falan.
Bir tabii öncesini. Bir taraftan da barış ödülü kazanmaya çalışıyor.
Almaya çalışıyor. Yani bu kadın beni aradı diyor işte Alan. Anladım ki konuşmalarını ver desem verecekti ama istemedim diyor falan. Çok değil dediğimiz gibi ya eskiden olsa 10 yıl önce sitcom'dan bir sahne zannedirdin ama.
Evet çok artık, çok korkunç.
Abi sitcom'un da bir hani kendi içerisinde mantıksız.
Hani komiktir değildir ama bu böyle biraz absürt bir şey olur.
Xi Jinping'i ben çok seviyorum diyor. Çin bizim kardeş ülke. Ertesi gün evet biz Çin'le ticari savaştayız diyor falan. Yani
galiba 28 Ekim'de görüşüyor. Kore'de bir araya geliyorlar.
Onlar bir araya geliyor. Yani şeyle Putin'le iptal etti o ama iptal oldu. Xi Jinping'le işte, görüşüyor. Yani
Putin ne yaptıysa kafaladı. Zelenski fırçayı yedi. Ertesi gün tekrar fikir değiştirdik. Onlar da Budapeşte de buluşacaklardı falan.
Evet, o iptal oldu. Xi Jinping'le buluşuyor. Evet. O daha çok sanırım iktisadi olarak da Amerika'yı etkilediği için.
Tabii.
Çin.
Geçen gün bir video gönderdi Evren. Bize bir baktım. Yapay zeka kullanılmış. Bir fotoğrafı alıp kullanmış falan. Dedim Evren de girdi bu işlere ama.
Yok onu bizim dostumuz Çağın hazırladı.
Ha, okay.
Ben de maalesef
gerçi
o kadar.
Gerçi arkadaşlar çok basit. Yani girersiniz yazarsınız hangisini kullanayım diye. ChatGPT diye bile sorsanız. Size söyler 100.000 tane uygulama var artık.
Yaklaşmakta olan fırtına, yaklaşmakta olan dalga pardon diye bir kitap var. Bu adam Microsoft'un yapay zekadan sorumlu kişisiydi. İngiliz ama şey asıllı, Arap asıllı. Türkçe'ye çevirdiler yaklaşan dalga diye. Yani çok ses getirdi bu kitap. O da işte tam Kemal'ın dediği şeylere değinir. Yani iki şey var ki diyor. Bunlar eğer yönlendirilebilirse dünyayı müsbet olumlu yönde çok etkileyecek. Ama eğer kontrol edilemezse başımıza büyük bela olacak. Bir tanesi yapay zeka, bir tanesi de sentetik biyoloji.
Evet.
Yani bu ikisiyle ilgili. O kitabı tavsiye ederim size, dinleyicilerimize de.
Ben benzer bir konuda ben Nexus'u başladım okumaya. Ama araya bir şeyler girdi. Yani yazda aldıydım. Hı-hı. Üniversite açılınca şimdi bu seçim dönemi.
O yapay zekaya odaklanıyor.
Yapay zekaya. O tabii çok kötümser bu yapay zeka konusunda. Evet. Çünkü yani kendimizden daha akıllı bir şey yaratıyoruz.
Evet. Bu adamın endişesi var. Bahsettiğim adamın YouTube'da münazarası var şeyle Hariri ile. Yapay zeka üzerine. Dediğim gibi kitabın yarısı o şeyinki çünkü Hariri'nin tamamen yapay zeka ve iletişim üzerine. Bunun yarısı yapay zeka, yarısı da sentetik biyoloji.
Bir de bu konuda bilmem daha önce konuştuysak gene geçtiğimiz yıl ekonomi Nobel'ini alan Daron Acemoğlu'nun işte,
konuşmuştuk onunla.
Konuştuyduk değil. Onun da şeyi var yani endişeleri var yapay zeka konusunda. Özellikle altını çizdi. Onda daha fazla ilerledim kitapta. Şey diyor yani bundan önceki devrimler de işte endüstri devrimi, ondan önce tarım devrimi falan. Bunlar yani otomatik olarak yani şey tabii yönetici yani bir takım elitleri çok avantajlı duruma geçiriyor. Ve sonrasında başka şeylerin olması lazım. Yani o şeyin genele, getirdiği
genele dağılması
yayılması için. Lazım.
Bu adam da aynısını söylüyor. Bütün devrimler öyle olur diyor. Önce çok pahalı olur.
Evet.
Belli başlı elitler yararlanır. 5-10 yıl sonra da artık herkesin kullanımına
ve
yayılır.
Özellikle şimdi bu endüstri devrimi bağlamında söylediklerini daha iyi hatırlarım.
Tarım devrimi.
Tarım onu unuttum ama endüstri devriminde söylediği yani işte önce çok müthiş bir eşitsizlik oluştu. Yani işte Marx'ın falan da üstünde durdu o burjuvazi ile şey arasında.
Proletari
arasında, endüstriyel iş gücü arasında ve ondan sonra bir takım mücadeleler sonucunda işte
bazı haklar.
Yavaş yavaş sendikaların ortaya çıkması, o kolektif pazarlık falan o şekilde daha böyle egaliteryen bir toplum ortaya çıktı. Burada onun olup olamayacağından şey yapıyor.
Anladım.
İşte.
O boyutuyla.
O boyutunu ele alıyor. Daha bitirmedim. Gene bitirince şey.
Evet, onları konuşalım. Hem Darem Acemoğlu'nu, hem benim dediğim bu yaklaşmakta olan dalgayı, hem de Hariri'yi konuşalım.
Müthiş
çünkü
bir
çok
dönüşüm.
Güncel. Evet. Dediğim gibi hem yapay zeka hem de bu sentetik biyoloji.
Ki daha önce onun şeyini de yaptıydık. Tartışmasını da. Daha doğrusu işte geçerken konuştuyduk. Bu en son Çin'de yapılan
ölümsüzlüğü tartışırlardı.
Putin'le Xi Jinping.
Evet. Yani yaş çok uzayacak. O biridir belki de ölümsüz olunacak falan. Yani bunlar tartışılıyor. Bir 20-30 sene önce işte sadece bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz şeyler. Yani oradaki tartışmalar. Artık gerçek olmaya başladı.
Bilim kurgu deyince bu arada ve bir de bu organ konuları falan. Frankenstein'ın yeni bir uyarlaması çıkmış. Del Toro yapmış ama
Del Toro iyi
gelmedi galiba buraya.
O gelsin onu izleyelim.
Şeyi izlediydik. İstersen filme girmişken.
Evet, Anderson'un filmini izledik. Onun da başka bir filmini burada konuşmuştuk aslında. O There Will Be Blood. kan döküleceğin yönetmeniydi.
Şimdikinin neydi adı? Savaş Üstüne Savaş.
Evet, Battle After Battle orijinal ismiyle. 3 saatlik bir film. Bence oyunculuk müthişti. Hem zaten DiCaprio'yu çok beğeniyoruz. Evet. Hem de hiç yaşlanmayan abimiz, Champagne abimiz. Champagne de çok müthiş bir oynadı. Çok böyle nevrotik, şeyli bir, yani bir kere politik bir gerilim aslında.
Evet.
Irkçılık var içinde, kapitalizm karşıtlığı var, sürükleyici, tempo çok yüksek, oyunculuk çok iyi. Onu herkese tavsiye ederim ben. Bir de karakterler çok gerçekçi. Yani hiç böyle yine karanlık kahraman arasında DiCaprio da karanlık. Hatta onun aşık olduğu siyahi kadın da yani sonuçta arkadaşlarını satıyor falan. O bağlamda çok
25'in üstüme altı mı? Öyle bir şey var ya, DiCaprio'nun bütün sevgililerinin 25 yaşında genç olduğu ve 25 yaşını doldurunca da onlardan ayrıldığına dair magazinselde bir katkı yapayım ben bu entelektüel tartışmaya.
Madonna ile evliydi.
Hatta Madonna demişken onun da bir meşhur bir şeyi vardır, diyaloğu vardır. Ona da demişler ki işte neden hep kendinizden genç
şimdiki sevgilisi 20'li yaşlarında
çıkıyorsunuz? O da demiş, because I can. Dolayısıyla muhtemelen Leonardo DiCaprio'nun durumu da. Tabii zaman geçti üstünden. Yani zaman geçti dediğimizde bir ay bile geçmedi ama yani bilmiyorum, sizde de öyle mi artık? Yani o kadar hızlı yaşar ki, evet, o kadar hızlı
çok
tüketir ki.
Yakında 12. yaşımızı kutlayacağız.
Bir de, tabii yaş kemale erdi.
Ona yormayalım da hayatın çok hızlı geçmesine.
Ben de onu söyleyecektim. Evet.
Ocak ayında diyorum, garip zamanlar 12. yaşını kutlayacak. Dolayısıyla biz de artık herhalde 10. yaş partimizi yaparız 12. senemizde diye.
Evet.
Neden olmasın diyorum. Neden ben olmasın de.
Yani. Arkadaşlar tutamayacağınız sözler
vermeyin. Evet, hayatın bize öğrettiği şeyler var değil mi? Yaşadıklarımızdan öğrendiklerimiz
ama
var.
Ama umudunu kaybetme. Her taraftan da her zaman. Yani politik bir film olmasına rağmen dengeli olduğunu ve işte başarılı bulundu. Ondan dolayı da başarılı bulunduğunu okuduğumu hatırlarım.
Aksiyon da yerinde. Karakterler dolu karakterler. Dolayısıyla yani onu herkese sağlık veririm. Bir de güzel bir haber daha. Lanthimos'un son filmi özel gösterimler yaptı. Pek yakında gelecek. Begonia çok beğenildi. Orada da Emma Stone o film için saçlarını kazıttığı için şöyle ilginç bir şey oldu. Bazı sinemalarda özel gösterimde kellere para alınmadı. Ve kafasını kazıtanlara. Dolayısıyla Kemal'la biz bedava girerdik.
Gerçekten güzel haber.
Bir sinema ise daha da ileri götürdü. Ve sadece kelleri aldı ve kafasını kazıtanlar aldı gösterimde. Ama herhalde o özel gösterimler içindi. Kıbrıs'a geldiğinde umarım ki herkes
özgürce
saçıyla da gidip onu görebilecek. Dolayısıyla o da bizi heyecanlandıran bir film. Bir beğenildi. Artı Lanthimos'u seviyoruz.
En son sinemada beraber gördüğümüz hangisiydi? Adını unuttum ben yani haliyle. Çok güzeldi o.
O da bir Dracula, Frankenstein uyarlamasıydı aslında.
Evet.
Bir tarz.
Evet.
Ondan sonra bir film daha yaptı. O çok beğenilmedi. Gene Emma Stone oynattı.
O
üç farklı
aradakini
karakter.
Görmedim ben.
Şimdi de.
Ama yani o beraber seyrettiğimiz sinemada. Hmm. Ondan sonra yani ben saçımı.
Zavallılar.
Seyretmek için Poor Things.
Poor Things, Zavallılar. O da bir İskoç yazarın uyarlaması. O da Türkçe'ye çevrilmiş bir roman.
Manamular.
Yani gör.
Tam öyledir çeviri.
Doğru
değil mi? Poor Things. Manamular.
Bu şeye de bir zaman ayıralım. Kemal Manamular dedi de işte mesela farklı geri bildirimler alırız. İşte bazıları der ki İngilizce kelimeler kullanmayın falan. İşte Ahmet'e de selamlar, Ahmet Gökaşan falan da der. Bir ona dikkat ediyoruz ama geçenlerde de Kemal'la benim de iştirak ettiğim bir araştırma var. Avrupa Birliği fonlu Alman araştırmacılar yapıyor bunu ve Kıbrıs'a da geldiler bu bağlamda. Kıbrıs
burada,
ağzıyla ilgili.
Burada netleştirelim. Biz para falan almadık fonlu falan
yok,
deyince.
Yok yok, biz sadece denek olarak katıldık.
Fonlanmayın.
Denek. Bizimle mülakat yaptılar sadece. Biz değiliz yani, orada görev almadık da. Benim hoşuma gitti sorular. Tabii artık teknoloji de işin içinde. İşte WhatsApp kullanıyor musunuz? Messenger kullanıyor musunuz? Şu bu sosyal medya, TikTok hesabınız var mı? Mesela iş yerinde e-mail atarken standart Türkçe mi kullanıyorsunuz? Tabii onları birazcık şey anlattım yani, dedim yani bizim Kıbrıs ağızdır, İsviçre Almancası gibi. Yani farklıdır ama yazılış standarttır. Bizde de yazılış standarttır ama yani gayri resmi yazışmalarda evet, Messenger'de bazen ağızda yazılıyor. İşte gazeteleri sordu, televizyonları sordu. Aynı şeyi Güney için de yaptılar. Güney'le ilgili ben bir makale okumuştum yani işte 2000'lerin başına kadar. Gazetelerde radyo ve televizyonda standart Yunanca konuşmak esastı. İşte ağızı kullanmak daha böyle işte köylü şey falan, ama son zamanlarda cool haline geldi. Yani özellikle gençler arasında. Dolayısıyla gençler kullanıyor. Bizim burada yani zaten dediğimiz gibi ağızın özelliği yazılı olmaması, ama işte arkadaşımız Hakan'la Ahmet'in çevirdiği Küçük evet. Prens ağızda yazıldı. Gerçi o Türkiye'de de işte farklı ağızlarda, Küçük Prens ağızlarda da çevriliyor. Bildiğim kadarıyla Güney Kıbrıs'ta Rumca ağızla romanlarda yazıldı. Bizde daha öyle bir şey yok.
Yani bizde Halil Karapaşaoğlu evet. Görürüm ben.
Evet, o her şeyde
zorlanırım tabii okurken. Evet, evet. Şeylerini gerçekten hani konuştuğu gibi yazan ifadeleri ve yeni düzende yanılmıyorsam yazıyor evet. Zaman zaman. Evet. Bak bu konuyla ilgili olarak belki de hepiniz ikiniz de görmüşsünüzdür. Sosyal medyada böyle bir 20 sene önce torba programları evet, tekrarlar yayınlanmaya
başladı. Bir sürü tanıdık yüz gördüm. Evet, tanıdık
yüz gördüm. Bizim yaşlardaki arkadaşlar. Benim mesela dikkatimi şey çekti orada.
Türkiye'nin Kıbrıs ağzını nasıl evrimleştiğini de gördük. Sonra.
Bir de insanlar garip bir şekilde kendilerini ifade etmekte biraz zorlanıyorlar o dönemler. Şimdi çok daha akıcı iyi. Şekilde evet. Gerek standart Türkçe ile gerek Kıbrıs ağzıyla. Ama şeyde o dönemde böyle çok zorlandıklarını, sorulara çok kısa yanıtlar verdiklerini gözlemledim.
Evet, şimdi sorularda ahiret sorusu.
Evet, sorularla biraz şeydi yani işte. Ama biraz ifade sorunu vardı gibi.
Belki de hani o eskiden hani kendisine mikrofon uzatan çok kişi yoktu. Şimdi her yerde sosyal medya var. Her an herkes WhatsApp üstünden doğru. Mesaj evet, atıyor. Onun da YouTube'dan etkisi var. Kayıt yapıyor falan.
Daha çok kullanıyorlar. Hepimizin tanıdığı bir kişi var işte. Kriakos Pahulides. O sosyal psikoloji üzerine tez yazdı. Kendi anlattı bana. Yunanistan'da yazdı. Ve konusu ağızdı. İşte Yunan Rum ağzı Kıbrıs'ta konuşulan, onun söylediği şuydu yani diyor Kıbrıs'ı Rum çocuklar da kendilerini mikrofon uzatıldığında resmi bir ortamda Yunanlı çocuklar kadar iyi ifade edemiyor çünkü bilinç dışı olarak şeyi biliyorlar, gündük konuşması gibi konuşmaması gerekir mikrofon olduğunda, yani onu biri öğretmiyor kendine ama biliyor evet. Onu. Dolayısıyla vakit, zaman gerekiyor düşünsün ve o şeyi artiküle etsin, o kelimeleri bulsun. O da akıcılığını menfi yönde etkiliyor, olumsuz yönde etkiliyor. Onun söylediği bir şey vardı. Belki o bizim için de.
Yani yine hepimizin tanıdığı arkadaşım Andromahi röportajlarını Güney'de Kıbrıs aksan ağzıyla veriyor. Kıbrıs ve ben çok iyi hatırlıyorum mesela, hani hatırlıyorum dediğimde halen devam eden bir süreç. Altında sırf buna ilişkin çok olumsuz tepkiler olduğunu, yorumlar yazıldığını, hatta neredeyse nefret dili kullanıldığını bile
evet,
gördüm.
Evet, milliyetçilik bir homojenlik tahayyül eder. Orada evet. O homojenliğin dışına çıktığı için eğer Yunan milliyetçisiyseniz
evet, zorlama bir Kıbrıs kimliği yaratıyorsun noktasından epey bir nefret diline maruz kaldı. Ama yani bunu maruz kalması da şunu gösteriyor. Demek ki normalde siyasetçilerin kullandığı daha ari, daha standart bir Yunanca elence var ki kendisi bunu hani
işte
Kıbrıs
o konuştuğumuz mesele, yani siyasetçi değilsen
alıyor.
Bile eğer şeye çıkarsan medyada standart kullanman gerekir. Yani işte Rike çıkarsan eşi demezsin, ehi dersin gibi bir şey. O da şey yapabilir yani zorla akıcılığı menfi yönde etkileyebilir.
Evet arkadaşlar, programın başında da konuştuğumuz gibi ayda bir hedefimizi tutturduk. Bu arada hiç konuşmadık ama istatistiklerimiz de gayet güzel gidiyor. belli bir dinleyici kitlemiz oluştu ve onlar da düzenli olarak bu talepleri de yapıyorlar bize. Hani nerede kaldınız, programınızı yapmıyor musunuz diye. Yurt dışından da geri bildirimler alıyoruz. Evren, belki Instagram'dan aldığın geri bildirimlerden de bahsedebilirsin.
Evet, yani geri bildirimler olumlu yönde.
Ve şeyler de diyorlar, işte bu konuyu konuştunuz, şunu da konuşun falan diyorlar.
Aynen, yani onları dikkate alıyoruz. Belli başlı konseptleri ön plana çıkaracağız. Ve zaten daha interaktif yapmaya başladık. Evet. Onu da artıracağız.
Yani hatırlatalım bu bahaneyle de. Yani bizim özellikle Facebook üstünden bir sayfamız ve Instagram üstünden bir tane hesabımız var. Bizlere oradan takip edebilirsiniz ve katkılarınızı da, hani bu programı dinledim, şunu da söyleyin, şu da ilginçti falan gibisinden her zaman yaparsanız biz mutlaka size
bir de
geri bildirim veriyoruz biz de.
Evet, bir de yani dönütler de bizi ayrıca motive ediyor. Aynen. Dolayısıyla herkesi sayfalarımızı takip etmeye çağırıyoruz burada.
Sertaç Bey, bu rating konusuna ne diyorsun? Yani boşa konuşmayın diyorsun yani.
Tabii, aynen. Yani lütfen herkes en az bir tanıdığını, bir ilkokul, bir ortaokul,
bir askerlik, bir düğün.
evet.
Yani, toparlayalım isterseniz.
Toparladık. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.
Hoşça kalın.
The first trilingual podcast station of Cyprus. Island Talks. Open. Diverse. Free.